Ayrım 13, sayfa 132. Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali. Sabahattin Ali Almanya'dan yeni gelmişti. Bir gün Resimli Ay'da yayınlanmak üzere bir hikaye getirdi. Nazım'la uzun boylu sanat ve edebiyat üzerine konuştular. Nazım hikayeyi okuduktan sonra "Bu çocukta iş var," dedi. Bundan sonra Sabahattin'in getirdiği hikayeleri dikkatle okur, Sabahattin de tartışırdı. Onun yazılarını romantik buluyor, ona daha realist hikayeler yazmayı öğüt veriyordu. Sabahattin Ali Almanya'da ilerici edebiyatla temas etmiş, sosyalist eğilimleri olan bir gençti. Fakat kafasında sosyalizm henüz belirli bir şekil almamıştı. Nazım onu yalnız realist sanata değil, sosyalizme de çekmeye çalışıyordu. Sabahattin'i roman yazmaya teşvik eden Nazım Hikmet oldu. Sabahattin'in ilk romanı Kuyucaklı Yusuf, Resimli Ay matbaasında basılıyordu. Nazım her gün makinelerin başında eserin basılmasını seyrederdi. İlk nüsha çıktığı gün sevinçle odaya geldi. Baskıyı hepimize gösterdi. Gözlerinde adeta "bu romancıyı ben yarattım" der gibi bir ifade vardı. Nazım sadece ertemi bir sanatçı, bir hikayeci olarak pek beğenmezdi. Onun edebiyat bilgisi ve sosyalizm eğilimleri Nazım'ı kendisine pek dost etmişti. Sartre Nazım'ın çok etkisi altındaydı. Resimli Ay'da açtığı "putları kırıyoruz" tartışmalarında Nazım'a yapılan hücumlara en kuvvetli cevap veren Sadri Ertem olmuştur. Böylece Resimli Ay yeni doğmakta olan bir edebiyatın beşiği olmuştu. 1930 senelerinde Nazım'ın Bahri Hazer, Salkım Söğüt şiirleri The Viva Tonal Columbia firması tarafından plağa alındı. Türkiye'de şiir ilk defa plağa alınıyordu. Nazım'ın plağa alınan şiirleri kahvehanelerde, lokantalarda çalınmaya başladı. Hükümet telaşa düşmüştü. Polis hemen kahvehanelerdeki plakları toplattı. Çalınmasını yasak etti. Bir gün Eren köyünde Nazım ve birkaç arkadaş bir kahvehanede oturuyordu. Masalarda tek tük insan vardı. Daha çoğu yapı işçileri. Civarda bir yapıda çalışıyorlarmış. Kahveci Nazım'ın şiir plaklarını gramofona koydu. Az sonra boş duran masaların hepsi doldu. Nazım'ın gözlerinde ateşler yanıyordu. 20 beyanname yayınlasam bu kadar işçiye okutamazdım," dedi. Arkadaşlardan biri sordu, "Kolombiya müessesesinden bu plaklar için kaç para aldın?" "Aldığım paranın önemi yok. Acaba ben Kolombiya müessesesine kaç para vermeliyim? Böyle bir propaganda yapabilmek için şiirlerimi bedava vermeye hazırım. Param olsa üzerine para da veririm." Sadri Ertem bu münasebetle Resimli Ay'ın Ağustos 1930 tarihli nüshasında bu şiirler hakkında şöyle diyordu: "Bahri Hazer modern tekniğin bugün için erişebildiği en yukarı zirvedir. Bahri Hazer'de diyalektik materyalizminin şiirleştiğini görüyoruz. Diyalektik materyalizmin şiire girmesini müdafaadan önce Nazım'ın bu harikulade işi yapmakla bize temin ettiği faydayı söyleyelim. Malumdur ki diyalektik materyalizm muayyen bir cihan arayışı tarzıdır. Şimdiye kadar diyalektik materyalizmi izah için idealist diyalektikçi Goethe'nin Faust şiirlerinden parçalar alıyorlardı. Bugün Türkiye'deki diyalektik materyalistler için kendisi de bir diyalektik materyalist olan bir şairden, Nazım Hikmet'ten numune almak mümkündür. Mevlana Celaleddin Rumi'nin tasavvufu idealizmden başka bir şey midir? Abdülhak Hamid'in Makber ve Ölüsünü okudunuz. Temel taşı idealist felsefe değil midir? Sembolizmin ve sürrealizmin candan taraftarlarını tanımaya başlamışsınızdır. Onların da felsefeleri şiirleriyle beraber Hegel ve Bergson'un felsefesinden mülhemdir. Şu halde diyalektik materyalist bir şairin şiirinde onun felsefi temayülünü görmek kadar tabii ne vardır? İdealizmin şiirde yeri var da diyalektik materyalizmin yeri yok. Bu ne laf? Salkım Söğüt şiiri de bunu yaptı. Bahri Hazer, Salkım Söğüt yüreğinin bütün heyecanı ile tek ve muayyen hedefe doğru giden, dolu dizgin giden, bir kafilenin içinden lale tayin birinin düşmanın kara kurşunu ile yere serilenin haleti ruhiyesidir. Nazım nasıl mesela Berkeley'de felsefenin ana hatlarını çizmiş, Bahri Hazer'de diyalektik materyalizmin eşsiz numunesini vermişse, her şiirinde de bize olduğu gibi görünmüştür. Yoksa bazılarının ters anladığı gibi değil. Sadri Ertem'in bu yazısı Nazım'ın tasihinden geçtiği için onun fikirlerini de aksettirmektedir. Nazım yalnız muhtevada değil, şiirde, şekilde de bir devrim yapmıştır. O zamana kadar Türk edebiyatının temel taşı olan Aruz'un hece vezninin de kalıplarını kırmış, serbest nazımda şiir yazmıştır. Nazım serbest nazımın savunmasını diğer bir yazısında kendisi yapmıştır. O zamanlar bu edebiyat tartışmaları daha çok bizim evde yapılırdı. Şiirler okunur, üzerinde tartışılırdı. Küçük kızım Yıldız her gece bu şiirleri dinleye dinleye serbest nazımın ahengini kavramış. Hasta olduğu bir gün yataktan kalkmak istiyor, büyük annesi buna izin vermiyor. Yıldız bu üzüntüyle bir şiir yazıyor. Nazım'a bu hikayeyi anlattık ve şiiri okuduk. Nazım resimli ayın Ekim 1930 tarihli nüshasında serbest nazımın hayata ne kadar uygun olduğunu anlatmak için şu satırları yazmıştır. Yıldız 7 yaşındadır. Fırıl fırıl dönen gözleri, çok şeyler düşünmüşe benzeyen geniş, beyaz bir alnı vardır. Yıldız geçenlerde hastalandı. Büyük annesi onu yorganlara sardı. Odadan bir adım bile dışarı çıkmak istemiyor. Halbuki dışarıda güneşli, ılık bir hava var. Yıldız dışarı çıkmak, karda, sokak aralarında koşmak ister. İster ama ninesi bırakmıyor. İşte yalnız ninesi mi? Evde kim varsa. İşçi kadından tutunuz da 13 yaşındaki ablası Sevim'e kadar herkes Yıldız'ın başında. Yıldız üzülüyor. Dışarı çıkmak, durup dinlenmeden koşmak istiyor. Yıldız kızıyor. Küçük kafasının içinde alabildiğine uçan bir bisikletin hayali var. Yıldız düşünüyor ve kendisini ziyarete gelen şair Nail Bey'e. Ne olur ben söyleyeyim siz yazınız diyor. Nail Bey soruyor. Ne yazayım Yıldız? Şiir yazacaksınız. Kimin şiirini? Benim şiirimi. Vay sen şiir mi yazıyorsun? Evet. Nail Bey gülüyor. Yıldız'ın şiir yazması çok tuhaf bir şey olacak. Yıldız 7 yaşındadır. Hadi söyle bakayım yazıyorum. Ve Yıldız Nail Bey'e şiirini imla ettiriyor. Hastalık. Yatakta bir hasta var. Bu hasta istiyor ki bir bisiklete binip uzaklaşmak. Eğer bir bisiklete binip uzaklaşırsa arkasından bağıranlar çok. 7 kişi. Koşma, hastasın. Uzaklaşma, hastasın. Aldıran kim? Ben. Kaçıyorum. Yıldırımlar gibi. Yıldırım. 7 yaşındaki Yıldız'ın şiiri bitti. Nail ve hayrettedir. Nasıl hayret etmesin ki? Bu şiir kendisine yeni şiir tekniğinin bütün incelikleri nazarı itibari alınarak imla edilmiştir. Yıldız satır başına, satır ortasına ve satır kuyruğuna ne zaman geçilmesi lazım geldiğini ihtar ederek şiirini imla ettirmişti. Hiç şüphesiz ki 7 yaşındaki Yıldız çok istidatlı, çok zeki bir kız çocuğudur. Fakat Yıldız'ın bu büyük zaferinde yeni şiirinde muazzam bir zaferi gizlenir. Yeni şiir tekniği o kadar hayata yakındır ki, o kadar canlı konuşma lisanından alınmıştır ki, 7 yaşındaki Yıldız onu çabucak kavrayıvermiş ve mükemmel bir şiir numunesi vermiştir. Bu neyi gösterir? Bu her şeyden evvel yeni tekniğin suni, uydurma bir teknik olmadığını, elbise gibi değil, deri gibi bugünün lisan cevherine sarılmış bulunduğunu ispat eder. Biz yeni şiir tekniğiyle yazı yazanlar, Yıldız'ın nesli bizimledir ve onlar bizim başladığımız işi sonuna kadar götüreceklerdir. Nazım'ın dediği gibi serbest nazım bugün yeni yetişen nesillere mal oldu. Aruz hece vezni değerini kaybetti. Bugün Türk edebiyatında şekil ve muhteva bakımından en değerli eserleri verenler, Nazım'ın sanatından, düşünüşlerinden, felsefe görüşlerinden ilham alan şairler ve ediplerdir. Nazım böylece yalnız Türk edebiyatına değil, Resimli Ay'a da yeni bir ruh getirdi. Bütün ilerici şairler, edipler Resimli Ay'da toplandı. Yazılarda memleketin sosyal konuları daha kuvvetli ele alındı. Müsahhi Nazım Hikmet masasında yazıları tashih ediyordu. Resimli Ay edipler, yazarlar arasında eserlerinizi nasıl yazarsınız başlıklı bir anket açmıştı. O ankete gelen cevapları okuyor, mürettip hatalarını düzeltiyordu. Ben de masamda çalışıyordum. Nazım Abdülhak Hamid'in, Halit Ziya'nın cevaplarını okuduktan sonra hiddetle kalemi elinden attı. Bunların hangisi milli edip dedi. Kimi tek konu olarak dış alemi, kimi sadece içinde yaşadığı burjuva çevresini çürük tiplerini veriyor. Bu memlekette halk yok mu, işçi köylü yok mu? Efendiler bu konularla hiç ilgili değillerdir. Gerçekleri görmek istemiyorlar. Bu putları kırmak lazım. Masalarımız karşı karşıyaydı. Hayretli yüzüne baktım. bir sanat eserinin mutlaka milli olması şart mı? Değil, değil ama bunlar milli edebiyat yaptıklarını iddia ediyorlar. Sanatkar içinde yaşadığı toplumun gerçeklerini dile getirmekle, sanatını onun yararına kullanmakla ödevlidir. Burjuva efendiler sadece kendi zevkleri için yazıyorlar. Nazım resimli ayda eski ediplere karşı bir mücadele açılmasını istiyordu. Zekeriya da onun bu fikrini benimsedi. Resimli ayda putları kırıyoruz başlığı altında bir seri yazı yayınlandı. Oklar Abdülhak Hamid'e, şair Mehmet Emin'e çevrilmişti. Bu kampanya Babıali Caddesi'nde bir bomba gibi patladı. Hamdullah Supi, İkdam Gazetesi'nde bu yazılara küfürle dolu bir cevap verdi. Eski edipler Yakup Kadriler, Orhan Seyfiler bu yazılara karşı yaylım ateşi açtılar. Küfür ediyor fakat edebi bir tartışmaya yanaşmıyorlardı. Dostları politikacılara jurnaller veriyorlardı. Abdülhak Hamid bir dahidir. Bunlar putları değil, milli ediplerimizi, dahilerimizi yıkmak istiyorlar. Bu edebiyat tartışması değil, komünizm propagandasıdır diyor. Doğrudan doğruya Nazım'a çatıyorlardı. İlerici yazarlar verdikleri cevaplarda bir edebiyat davası küfürle, jurnalle çözülemez. Gücünüze güveniyorsanız buyurun tartışalım dediler. Akşam gazetesi bu konuyla ilgili olarak bir anket açtı. Bu ankete gelen cevaplar eski ediplerin toplumun ihtiyaçlarını belirtemediğini ortaya koydu. Üstat geçinen eski putlar bu tarafsız kimselerin verdiği hükümlere daha çok kızdılar. Tezvirlere başladılar. Makaleler birbirini kovaladı. Üstatların sinirleri bozulmuştu. Yakup Kadri Bey verdiği çok sinirli cevapta şöyle diyordu: "Gençler bir tereddi, parantez içinde, dejenerans içindedirler. Bunlar harp yıllarında samanla karışık hamur yediler. Yakup Kadri yeni şairleri, yeni nesli açlık yüzünden dejenere olmuş bir nesil olarak gösteriyordu. Bu iddiaya Vala Nurettin, Peyami Safa, parantez içinde Peyami o zamanlar sol cephede görünüyordu. Halit Fahri, Sadri Ertem cevap verdiler. Putları kırma savaşını desteklediler. Saman ekmeği yiyen gençlerin saman ekmeğiyle karnını doyuran halkın ıstırabını neden duymadıklarını, bu ıstırabı neden dile getirmediklerini sordular. Sadri Ertem resimli ayın Ağustos 1929 tarihli nüshasında verdiği cevapta şöyle diyordu: Abdülhak Hamid'in dahiliği, Mehmet Emin'in milli şairliği savunulacaksa yazsınlar çizsinler. Birinin dahi ötekinin milli şair olduğunu delilleriyle ispat etsinler. Evvelki neslin elleri kalem tutamayacak bir hale geldi galiba. Yapılan yaylım meydanda. Ne istiyorlar? Neden dahileri, milli şairleri biz cahillere anlatmak lütfunda bulunmuyorlar da sadece kalemleriyle burunlarını karıştırıyorlar? Sadri Ertem eski nesil ediplerinin davalarını savunmada gösterdikleri acizi bir örnekle belirtiyordu. Bu tartışmalar sırasında yalnız Orhan Seyfi Bey, Mehmet Emin Bey'i savundu. Bakınız ne savunma. Tarafsız düşünülürse şu kuru milli şair unvanı zavallı Emin Bey'in şimdiye kadar halka avaz avaz bağırarak şiirlerini okumak için sarf ettiği nefese bile değmez. Mehmet Emin Bey edebi ihtiraslardan hiçbirini kalbinde taşımıyor. Türedi muharrirler gibi eserlerinden yüksek bir yazı ücreti istemiyor. Ne şimdiki dahiler gibi sanata anlaşılmaz bir yenilik getirdiğini iddia ediyor, ne de övünüyor. Aksine o, gayet mütevazi, gayet kanaatkar bir tarzda bedava yazıyor, bedava okuyor, bedava neşrediyor. Hatta eserlerinin basılması ücretini bile cebinden veriyor. Sadri Ertem bu gülünç savunmayı şöyle değerlendiriyor: Bu müdafaa dünkü neslin gerçekten zavallılığına bir örnekten başka bir şey değildir. Bize Hamid'i, Mehmet Emin'i anlatsınlar. Rüfai dervişleri gibi dönmekten Hamid'e dahi, Mehmet Emin'e milli şair demedi diye göğsünü bağrını açıp ağlamaktan ne çıkar? Bağırıp çağıranlar bir edebiyat iddiasını gürültüyle yok etmek istiyorlar. Nitekim bir taraftan küfürler halat halat savrulurken Yakup Kadri Bey'e sorulan sorular cevapsız kaldı. Yakup Kadri Bey'e, yeni lisanı biz yaptık diyorsunuz. Oysa sizin o devirde yeni lisan aleyhine yazılmış yazılarınız var. Ne dersiniz dedik. Bu soruyu soranlar şu cevabı aldılar: Sokak itleri. Halbuki Yakup Kadri Bey Rühap'ta çıkan bir makalesinde aynen şöyle diyordu: Yeni satıyorlar. Kaça, nasıl bilmiyorum. Fakat satıyorlar. Gidiniz koşunuz Selanik'te. Yeni fikir, yeni hayat, genç kalemler, yeni lisan satılıyor. Efendiler gülmeyiniz. Göreceksiniz ki halk bu yeniliği kabul edecektir. Zira halk denilen meçhul kuvvet her zaman her yerde hamakatın aşığı, hamakatın savunucusudur. Bize ulaşan taassüs ve tefekkür değişsin diyorlar. Biz Osmanlıyız ve bu Osmanlı lisanıdır. İstiyorlar ki biz Çağatay olalım ve Çağatayca söyleyelim. Hayır, hayır, bu tabii olmayacaktır. Hayır, zavallı yenilik, zavallı bayramlık elbiselere benzeyen yenilik. Yakup Kadri Selanik'te yeni lisan, halka doğru akımların yürütüldüğü bir devirde bu satırları yazmıştı. Şimdi Nazım Hikmet'in ve sol yazarların açtığı bu edebiyat tartışmasında da yine yeniliğe karşı bir durum almıştı. Sadri Yakup Kadri'nin bu tutucu görüşüne karşı eski düşüncelerini belirttikten sonra yazısına şöyle devam ediyor. Yakup Kadri Bey sorduğunuz sorulara cevap vermiyor. Bu soruları sanki Cumhuriyeti yeni rejime karşı yapılmış bir irtica hücumu şeklinde göstermek için binbir çare arıyor. İşleri gürültüye getirmek isteyen bu efendilere diyoruz ki biz edebiyattan bahsettik. Bazı gürültüler oldu. Küfürler savruldu. Biz belirli fikir söyledik. Şimdi tekrar edebiyat bahsine dönebiliriz. Eski nesil edipleri bu tartışmada yenildiklerini anlayınca başka yollara başvurdular. Başta Hamdullah Supi, Türk Ocağı'nda kışkırttığı bazı gençlere Resimli Ay İdarehanesi'nin önünde bir gösteri yaptırdı. Gençler Resimli Ay binasının önünde bağırıp çağırdıktan sonra içeri girdiler. Ezberleme bir heyecanları vardı. Yazılan yazıların eski nesil yazarlara bir hakaret, bir saygısızlık olduğunu söylediler. Hepsi birden konuşuyorlardı. Yazı odasında Nazım Hikmet, Zekeriya, ben vardım. Nazım heyecanlanmıştı. Zekeriya hemen masasından kalktı, gençlere oturmalarını tavsiye etti. Sizler okumuş gençlersiniz. Okumuş adamlar birbirleriyle küfür dili ile bağırıp çağırmakla konuşmazlar. Biz gençlerin edebiyat tartışmalarına, fikir tartışmalarına ilgi göstermelerinden memnun oluruz. Ancak gençlerin tartışılan konuyu iyice inceledikten, bir inanca vardıktan sonra savunacakları tarafı seçmeleri gerekir. İki akım çarpışıyor. Bu bir edebiyat kavgası olduğu kadar eski fikirler, eski biçimlerle yeni fikirlerin bir tartışmasıdır. Biz gençleri ileri sırada görmek isteriz. Başkalarının kışkırtmalarıyla bilmedikleri konularda papağan gibi konuşmak gençliğe yaraşmaz. Gençler oturdular, ortalık sakinleşti. Nazım yapılan tartışmanın bir edebiyat tartışması olduğunu, her değişen devirde edebiyatın da yeni nitelikler kazandığını anlattı. Gençler Nazım'ın sözlerini büyük bir ilgiyle, hatta üzülerek dinlediler ve sükunetle matbaadan ayrıldılar. Resimli Ay bu olaydan sonra Ağustos 1929 sayılı nüshasında gençlere bir çağrı yayınladı. Bu çağrıda ez cümle şöyle deniliyordu. Resimli Ay sayfalarını sadece edebi münakaşaya açmıştı. Buna komünizm süsü verenler çok çirkin bir demagoji yapıyorlar. Bu doğrudan doğruya eski ile yeninin bir mücadelesidir. Abdülhak Hamit dahi değil, Mehmet Emin milli şair değil demekle komünizm arasında ne münasebet vardır? Neşriyatımıza komünizm süsü vererek bir kısım gençliği harekete geçirmek sahipleri için bir zaaf eseridir. Açık müdafaa edilecek fikirlerin kalkana ihtiyacı yoktur. Neden meseleye siyasi şekil vererek, komünizm süsü vererek bu kalkan altında müdafaaya geçiyorlar? Eğer bu iddialar yanlışsa ispat etsinler. Demokrasi içerisinde her fikir savunulur ve tartışılır. Gösteri ve gürültü ile fikirleri boğmak 20. asır gençliği için çok geri bir harekettir. İlerleme merhalesinde putları kıran, yeni fikirleri, yeni akımları yürüten gençliktir. Tartışmada yıkılacaklarını hissederek kalplerindeki korkuyla gençlerin kanatları altına sığınarak ortalığı telaşa verenler hem gençliği hem genel efkarı aldatmak istiyorlar. Ortada komünizm meselesi yoktur. Eski ve yeni mücadelesi vardır. Çok geçmeden gençler hakikati anladılar. Bizi protestoya gelen gençler aldatıldıklarını anlayınca kendilerini şahsi hırslarına alet etmek isteyenlerin aleyhine döndüler. Resimli Ay'a gönderdikleri mektupta özür dilediler. Hamdullah Supi Bey'in, Yakup Kadri'nin Nazım'a ve Resimli Ay'a yaptığı çirkin hücumlar basında, halk arasında da nefretle karşılandı. Hamdullah birçok suçlamalarla karşılaştı ve nihayet susmaya mecbur oldu. Bütün bu tartışmalarda Yakup Kadri'yi savunan iki gazete çıktı. Biri Amerikan misyonerlerinin yayınlamakta olduğu dergi, ötekisi basın hayatında dal kavukluğu ile tanınmış Acem Naci'nin gazetesi. Nazım bu tartışmadan sonradır ki Yakup Kadri hakkında yazdığı, Karamaça Bey ve Hamdullah Supi üzerine yazdığı Sen Zilli Bir Bebeksin adlı hicivlerini yayınladı. Abdülhakamit bu tartışmalardan, kendisine yapılan hücumlardan sonra bir akşam Nazım'ı yemeğe davet etti. Derginin yazı işleri odasında oturuyorduk. Nazım davet mektubunu alınca önce düşündü, sonra Atatürk'ün davetini reddettim ama bir şairin davetini reddedemem dedi. Ertesi gün intibalarını sorduk. Burjuva ama büyük şair dedi. Beni karısı Lüsyen Hanım'la kapıda karşıladı. Hamit uzun boylu olduğu için redingotla adeta bir İngiliz lorduna benziyordu. Hele gözlerindeki monoklü, ha düştü ha düşecek diye ödüm patlıyordu. Beni mükellef bir salona götürdüler. Avizeler, 14. Louis stili bir salon takımı. Kendimi bir sarayda sanıyordum. Bir sofra, bir sofra. Londra'dan getirilmiş İskoç viskileri, çeşitli içkiler. Masanın bir ucundan öbür ucuna kadar çeşitli mezeler. Abdülhakamit'in bir de misafiri vardı. Dört kişi sofraya oturduk. Ben sofrada mahcup bir çocuk gibiydim. Abdülhakamit bir sanat bahsi açtı. Sanat tarihini, çeşitli edebiyat mekteplerini, şiirde, edebiyatta, tiyatroda meydana gelen değişmeleri öyle bir anlattı ki karşısında cehlimi duydum. Fakat ben de ona onun bilmediklerini realist sanatı anlattım. Büyük bir ilgiyle dinledi. Putları kırmakta haklısınız dedi. Biz de edebiyat hayatına atıldığımız zaman aynı şeyi yaptık. Divan edebiyatını yıktık. Tanzimat edebiyatını getirdik. Türk edebiyatında yeni hamleler yaptık. Biz onları yıktık, siz de bizi yıkacaksınız. Abdülhakamit'in toleransına hayran oldum. Oysa ben çetin tartışmalar yapacağımızı sanmıştım.